Ayrım 14. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 170. Rapor. İstanbul, 25 Ekim 1916. 1916 senesi Ekim ayı sonunda Türkiye cephelerindeki durum. Doğu cephesi. 3. Ordunun ricaatinden sonra cephe hattı yaklaşık olarak kuzeyden güneye doğru olmak üzere Trebolu-Keman hattında. Ruslar sarı kırmış tren hattını Hasankale üzerinden Erzurum civarına kadar, şimdi belki de Erzurum'a kadar uzatmışlardır. 3. ve 2. ordular arasında şimdiye kadar Türkler için olduğu kadar Ruslar için de nüfus edilmesi mümkün olmayan asi Kürtlerle meskun olan Dersim bölgesi bulunuyor. 2. Ordu yaklaşık olarak Demirbey, Kiğı, Oğnut, Muş güneyi, Bitlis hattında bulunmaktadır. Bu ordunun kuzeydoğu istikametinde yaptığı taarruz kolaylıkla durdurulmuştur. Çünkü Ruslar 3. orduyu ricaete mecbur ettikten sonra sol kanatlarını kuvvetli birlikler sevk etmeye vakit buldukları halde Türk 2. ordusu için geriden ihtiyacı karşılayacak derecede sevkiyat yapılamamaktadır. Rusları Türk topraklarından atmak için her iki ordunun başarılı bir taarruz yapmaları şimdiden kış şartlarının başlamış olduğu sert ve dağlık arazide mümkün görülmemektedir. Aynı zamanda Doğu cephesi için yeni ve taze birlikler tahsis edilmesinin mümkün olmadığı da gözden uzak tutulmamalıdır. Ruslar tarafından işgal edilmiş olan Türk toprakları ortalama 200-230 km derinliğine ulaşmış olup bu bölgede başlıca ulaşım yolu olmak üzere yukarıda bahsedilen demir yolu ile Erzurum-Erzincan yolu düzeltilmiş olan Trabzon-Erzurum ve Trabzon-Erzincan yolları bunlardan başka Erzurum'dan Karakilise üzerinden Bayezid'e oradan İran'a giden eski askeri yol zikretmeye değerdir. Karadeniz'in Kafkas sahilleri tamamıyla Rus filosunun hakimiyeti altındadır. 2. ve 6. ordular arasında küçük müfrezeler faaliyette bulunmakta olup bunların harekatı önemsizdir. Buralarda Rusların ilerleme ihtimali olan mıntıka Rumiye Gölü güneydoğusundaki Sarçbulak, Sakız, Bicar bölgesidir. Çünkü Ruslar için bu mıntıkada bağlantı hatları dolayısıyla önemli faydalar vardır. Musul'da kuzeye, doğuya ve güneye karşı etkili olabilecek kuvvetli bir grubun teşkili hakkında 1916 Ocak ayında Enver Paşa'ya yaptığım teklif ne yazık ki kabul görmedi. 6. Ordu. Bu ordunun durumu hiçbir şekilde ümit verici değildi. İngilizleri Irak'ta geriye sürmek için Kutülü-Mari zaferinden istifade edilemedi. İngilizler şimdi orada 1916 Nisan ayı sonundaki durumlarından daha uygun bir stratejik konumda bulunuyorlar. Mevsim uygun olur olmaz İngilizlerin Bağdat'a karşı tekrar harekete başlayacaklarına şüphe yoktur. Bu durumda İngilizlerin yazın Basra'dan Kurna üzerinden ilerlettikleri geniş hat hareketlerini kolaylaştıracaktır. Bu hat Büyük Bağdat hattının hedefleri açısından da önem taşıyacaktır. Kirmanşah üzerinden Hemedan'a ilerlemiş olan 13. kolordunun Bağdat güneyinde yapılacak bir harekete yetişebileceği farz edilemez. Çünkü aradaki mesafe bir yana kendi karşısındaki Ruslar ekserisi süvari tarafından yerinde tespit edilmiş bulunacaktır. Felahiye Kut mıntıkalarında bulunan 3 Türk tümeni genel itibariyle iyi birliklerden oluşmuştur. Bölükler 120-150 tüfek kuvvetindedir. Hastaların sayısı çok fazladır. Yazın Bağdat'ta hastaların sayısı, malaria, dizanteri vesaire ortalama 10 bin kişiye ulaşmıştı. Ağır topçu, 15 santimetrelik iyi bir Alman obüs bataryası müstesna olmak üzere çok düşük kıymettedir. Nasiriye'de bulunan küçük bir Türk grubunda ağır topçu yoktur. 6. tümen şimdi Nasiriye'ye doğru yol almaktadır. Irak'ta başarılı olabilecek bir Türk taarruzu yapılması benim zan ve kanaatime göre şu anki durum itibariyle bütün temel şartlardan yoksundur. Benim tahminime göre 6. ordu daha uzun zaman önce takviye edilmiş olmalıydı. Çünkü Doğu cephesinde harekatın ağırlık merkezi Irak'tır. Bu görüşme dayanarak Enver Paşa'ya daha 2 ay önce 2. ve 3. orduların kesin olarak savunmada kalmaları ve menzillerini tahkim etmeleri hakkında emir vermesini teklif etmiştim. Bu şekilde 6. orduya gönderilmek üzere bazı kuvvetler elde edilebilecekti. Bu teklifim kabul edilmedi. Çünkü Enver Paşa bu teklif yerine getirilirse Kafkasya'daki Rus kuvvetlerinin herhangi bir sebeple fazlasıyla zayıf düştükleri görüldüğünde 3. ve 2. orduların Ruslara vaktinde saldırıya geçemeyeceklerini düşünüyordu. Aynı şekilde 3. 2. ve 6. orduların birleşik bir komuta altına alınmasına dair olan teklifim de kabul edilmedi. Halbuki benim fikrime göre ancak bu tedbir Doğu cephesinde etkili bir şekilde faaliyet gösterilmesine esas teşkil edebilirdi. Bu arada gerek birliklerin harekatı için ve gerekse her çeşit sevkiyat için mesafenin büyüklüğü de göz önüne bulundurulmalıdır. Bu birliğin İstanbul-Bağdat yolunu aşması için ortalama 2 aylık bir zamana ihtiyaç vardır. Hicaz. Medine'nin 60 km güneybatısında Asi Araplar Türkleri başarısız bir taarruzda bulundular. Medine-Mekke arasındaki mesafenin kuş uçuşu 350 km kadar olması isyan hareketinin önemli ölçüde genişlemiş olduğuna ve bu harekatın önemsiz olduğunu bildiren haberlerin gerçeği yansıtmadığına bir delildir. Yemen'deki Türk birlikleri hakkında uzun zamandan beri hiçbir haber alınamamaktadır. 4. Ordu 1. Taarruz Kuvveti'nin Baron von Kress komutasında şu andaki kuvvetiyle El Arish'ten itibaren tekrar ileri harekete geçmesi düşünülemez. İngilizler Sina Yarımadası'nın işgalini düşünüyorlarsa ki Katya üzerinden tren hattının uzatılması buna delalet edebilir, bu düşünceleri hakkında bir yorumda bulunamam. Daha 1916 senesi başından beri İngilizlerin kanalı emniyet altına almak üzere kanalın doğusunda sağlam bir hat vücuda getirmek için çalışma yaptıkları görülmekteydi. Denize hakim olan İngilizler için Mısır'daki kuvvetlerinin takviyesi her an kolaylıkla mümkündü. Biz ise uzun ve yorucu kara yoluna bağlıyız. Bundan başka İngilizler birliklerimizin mevki değiştirmelerinden Araplar aracılığı ile tam zamanda haberdar olmaktadırlar. Bu sebepten dolayı ben ilk kanal seferinden beri Mısır'da İngiliz kuvvetlerini tespit etmek için ancak küçük teşebbüsler yapılmasına taraftardım. Yeterince kuvvet hazırlanıp daha geniş imkanlara dayanmadan ve ulaşım yolları temin edilmeden ciddi bir saldırı yapılmasına taraftar değildim. Irak'ta, Hicaz'da ve kanalın doğusunda meydana gelen olaylara daima bir bütün olarak bakmak daha uygun olur. Suriye'de Araplar, Cemal Paşa'nın olağanüstü sert yönetiminden dolayı Türklerin aleyhine dönmüşlerdir. Bu ay Şam civarında ancak askeri kuvvetlerle bastırılabilen önemli karışıklıklar çıkmıştır. Savaşın başından beri sorumluluk sahibi olan makamların yaptığı düzenlemelerde yukarıda bahsedilen dört ordu içinde İstanbul'a yegane bağlantı ve can damarının Toros ve Amanos üzerinden geçtiği ve bunun için elde bulunan bütün amele kuvvetinin ilk önce oraya ayrılması gerekeceği yeterince takdir edilememiştir. Bu husus gereğince dikkate alınmış olsaydı Toros ve Amanos yolunun dört ordunun ihtiyacı için yeterli olabilecek şekilde tamamlanmadan Ankara-Sivas hattına, Diyarbakır hattına vesaire bazı büyük yol inşaatlarına başlanmazdı. Harekatı sekteye uğratan birçok gecikmenin sebebi bu hatayı izah eder. 5. Ordu 5. Ordu'nun Karadeniz sahilindeki Midye'den Akdeniz'de Alanya'ya kadar uzayan mıntıkasında düşman şimdiye kadar sahilin herhangi bir noktasında karaya ayak basmaya muvaffak olmamıştır. 5. Ordu 26. Tümen'in ayrılmasından sonra eski kuruluşundan yalnız İzmir'deki 16. Tümen ile Çanakkale Boğazı'nın Anadolu sahilinde 24. ve Rumeli sahilinde 42. tümenlere sahipti. Diğer bütün birlikleri ise yeni teşkilatlanma henüz ikmal edilmediğinden yaşı 40'ı geçmiş müstahfaz askerlerden oluşuyordu. 1. Ordu 1. Ordu İstanbul civarı ile Karadeniz sahilinde bulunan iki tümenden oluşmuştu. Selanik bölgesinde kuvvetli bir düşman ordusu bulundukça ve sahillerimiz karşısında bulunan adalar düşman için dayanak noktası olarak kaldıkça Çanakkale'ye karşı gelecekte yeni bir teşebbüs yapılmasının imkansız olmadığına dikkat çekmek isterim. Bunun içindir ki Çanakkale'yi kullanılmaya elverişli birliklerden tamamen yoksun bırakmak bence doğru değildir. İtilaf devletleri geniş ölçüde yaygınlaştırılmış olan casus teşkilatı sayesinde birliklerimizin bütün harekatını takip ediyorlar. Düşmanlarımız için şüphe yok ki zorlanmadan bir muvaffakiyet ihtimaline imkan verildiği takdirde böyle bir teşebbüste bulunmaktan geri durmayacakları muhakkaktır. Türkiye'nin batı sahillerinde diğer mühim bir nokta da 4. Ordu mıntıkasındaki İskenderun Körfezi ve Mersin'dir. Kuvvetli bir teşebbüsle burada 4 ordunun merkezle bağlantısı kesilebilir. Selanik taraflarındaki harekat başarısız olduğu takdirde oradaki itilaf kuvvetlerinin bu maksat için sevk edilebileceği unutulmamalıdır. Fakat Kıbrıs Adası şimdiye kadar bir hareket üssü olarak hazırlanmadığından bu durum şimdilik muhtemel görünmemektedir. Süvari Orgeneral Liman von Sanders. Mısır 1916 Şubat ayında Süveyş kanalına karşı büyük bir harekat yapılması planlanmıştı. Bu maksatla tahsis edilmiş olan Alman ve Avusturya takviye birlikleri tren nakliyatındaki büyük kesintilerden dolayı aylarca gecikmeden sonra bölgeye ulaşabileceğinden bu hareketin yapılması yasak kalmıştı. Alman genel karargahı İngilizlerin Mısır'dan Avrupa cephelerinin yeniden birlik getirmeye başladıklarına dair haberler aldığından İngilizlere tekrar kanalın muhafazasını düşündürmek, yani orada askerlerini alıkoydurmak için tasarlanan büyük hareketten önce daha Nisan ayında çeşitli sınıflardan oluşan küçük bir müfreze ile bir taarruza teşebbüs edildi. Müfreze 3 tabur piyade, 6 bölük süvari, bir topçu bataryası ve bir makineli tüfek bölüğünden oluşuyordu. Kantara istikametinde ilerledi. Kanalın yaklaşık 45 kilometre doğusunda Katya civarında bir İngiliz süvari alayını ordugahında bastırmaya ve alayın büyük bir kısmını esir almaya muvaffak oldu ve bununla bu teşebbüsten beklenen maksat kazanılmış oldu. Temmuz ayı ortasında tertip olunan büyük taarruz başladı. Artık en son Alman takviye birliğinin gelmesi beklenmedi. Çünkü bu beklemenin hiç sonu gelmiyordu. Taarruz kuvvetinin harp düzeni aşağıdadır. Türk birlikleri, Albay Refet Bey komutasında takviye edilmiş 3. Türk tümeni. Alman birlikleri 6 makineli tüfek bölüğü, bir 15 santimetrelik ağır sahra obüs bataryası, bir 10 santimetrelik ağır uzun top bataryası, 4 uçak savar topu, bir uçak müfrezesi, otomobil teşkilatı, 2 seyyar hastane. Bunlardan başka her biri 6'şar toptan oluşan 2 bataryalı bir Avusturya sahra obüs taburu bulunuyordu. Bu hareket, yukarıda bahsedildiği gibi Şubat ayında yapılması kararlaştırılmış olduğu halde, şimdi en sıcak ve en uygunsuz mevsimde icraatına teşebbüs olunuyordu. Harekata katılan Türk birlikleri sarf edilen mesaiye rağmen yeterli derecede yetişmemiş ve noksan olarak donatılmışlardı. Özellikle subay kadrosu çok eksikti. Alman ve Avusturya birliklerinde hastalık fazlaydıysa da buna rağmen durumları yine de iyiydi. Başlangıçta harekat yolu olarak 1799'da 1. Napolyon'un da geçmiş olduğu sahil yolu, yani El Arish Katya Kantara Kadim Kervan yolu seçilmişti. Bu yol su tedariki ve geri ile irtibat açısından nispeten en iyi şartları taşıyordu. Taarruz kuvvetlerine verilmiş olan direktife göre, bu direktif İstanbul'dan verilmiş ise de kim tarafından verildiğini bilmiyorum, taarruz kuvveti deniz ulaşımını uzun menzilli toplarla taciz etmek üzere mümkün olduğu kadar kanalın yakınına sokulmaya çalışacaktı. Bu direktiften bence hiçbir şey anlaşılmıyordu. Çünkü ne kadar zaman için bu şekilde topçu ile kanalın kapatılmasına devam edilebilirdi? Şayet bu durum uzun zaman için isteniyorsa, ki asıl maksat bu olmalıydı, buradaki sorun İngilizlerin bu teşebbüse karşı hareketsiz kalıp kalmayacaklarına, Türk ve Alman birliklerinin bu maksadı zor kullanarak başarıp başaramayacaklarına bağlı bulunuyordu. Her iki şık için verilecek cevap şüphesiz olumsuzdu. Bu direktif ne tam ne de yarımdı. Bu durum parmakları ıslatmadan elleri yıkamaya çalışmaya benzetilebilirdi. Bundan başka diğer bazı durumların da ortaya çıkması bu teşebbüsün yerine getirilmesine engel oluşturmaktaydı. Albay Baron von Kress durumu gayet iyi değerlendiriyor ve hiç hayale kapılmıyordu. Albay ileri hareketten 4 gün önce 4 Temmuz'da aşağıdaki raporu bildirmişti. İngilizler şu birkaç ay içinde büyük miktarda insan, savaş malzemesi ve para sarf ederek kanalın doğusunda her çeşit sayısız irtifat hatlarıyla örülü mükemmel bir müdafaa şebekesi kurarak bizim zayıf taarruz kuvvetlerimize kat kat üstün birliklerle bizi beklemektedirler. Fakat zor olan, her durumda sorumluluk isteyen bir görevi üstlenip yapmaya mecbur olan herkesin bildiği üzere, savaşta bazen de ümitsiz olduğu bilinen bir harekatın yapılmasına mecbur kalınır. İşte böyle zamanlarda bu acı mecburiyet anında görülen olağanüstü bir gelişmeyle her şeyin tekrar düzelebileceğine dair zayıf da olsa ortaya çıkan bir ümit ışığı, komutanı yeniden gayrete getirir ve teselli eder. İleri yürüyüş, su tedarikindeki zorlukları gidermek için her su mevkii ancak belirli ölçüde su verebilirdi. Üç kol halinde kademeli bir şekilde yapılabiliyordu. Genellikle topuklara kadar kuma batılan dalgalı ve kumlu arazide çok zorlu bir yürüyüş yapılıyor. Sıcaklığın etkisini hafifletmek için ve düşman uçaklarının görmesinden sakınmak için yalnız geceleri yürüyüş yapılıyordu. 7 gün yürüyüşten sonra Ağustos'un 4. günü kanalın yaklaşık 40 kilometre doğusunda İngilizlerin müstahkem Romani ordugahına taarruz edildi. Taarruz asıl ordugahın en zayıf tahkim edilmiş olan batı cephesine yöneltilecekti. Bu taarruz, ki Türk ve Alman birlikleri tarafından beraberce yapılmıştır, tamamıyla sonuçsuz kaldı. Çünkü saldırı için ayrılan kuvvet çok zayıftı. İleri yürüyüşten İngilizler haberdar olmuşlardı. Taarruz kuvveti de düşmanın karşısına geldiğinde tamamen yorgun ve halsiz durumdaydı. Fakat İngilizler bu defa kendilerini futbol oynarken yakalatmamışlardı. Tasarlanan kuşatmaya karşı çok ustalıkla sevk ve idare edilen İngiliz süvarisiyle Kantara'dan trenle sevk edilen takviye birlikleri tarafından taarruz kolunun sol kanadı kuşatıldı. Başta düşman taarruz kolunu çok şiddetli takip ettiyse de sonuçta taarruz kolu sıyrılmayı başardı. Taarruz kuvveti saldırı sırasında ve el arışı ricat ederken mevcudunun yaklaşık üçte birini kaybetmişti. Bu hareket Türklerin Mısır ve Süveyş kanalına karşı ikinci ve son büyük teşebbüsleri oldu. Şimdi roller değişmişti. Şimdiye kadar Türkler taarruz ediyor, İngilizler savunmada kalıyorlardı. Bundan sonra İngilizlerin taarruz stratejileri Lord Cranmer'ın yukarıda bahsedilen düşünceleri dairesinde başladı. İngiliz planı sömürge savaşlarında kazanılmış geniş tecrübelere dayanarak aceleci olmadan ve askeri hedeflerden sapmadan yerine getirildi. Planın tatbik ve icrasını Arapların siyaseten İngilizler tarafına geçmelerini sağlayarak kıymetli yardımlarının temin edilmesi hususu da kolaylaştırdı. 1916 yazında Filistin ve Suriye'de İtilaf Devletleri tarafından himaye ve yardım gören isyan hareketi yayılmış ve Mekke emiri İngilizlerle ittifak ederek bağımsızlığını ilan etmişti. Bu şekilde sistematik bir tarzda idare edilen Arap bağımsızlık hareketi faaliyetlerinde kuvvetli bir dayanak bulmuştu. Araplara karşı Cemal Paşa tarafından yürütülen siyaset de tam manasıyla başarısızlığa uğramıştı. Enver Mekke'yi geri almak ve yeni bir emir tayin etmek üzere Hicaz'a bir kuvvet göndermeye karar verdi. Fakat Hristiyan olan askerlerin katılabilmesi mümkün olmadı. Bu kuvvetin oluşturulup kurulması Türkler için o kadar zor bir teşebbüs halini aldı ki daha sonbaharda bundan vazgeçilmek zorunda kalındı. 1915 senesi Ekim ayının 21'inde İngiliz bakanlarından Chamberlain, Hindistan Genel Valisi'ne çektiği bir telgrafta "Araplar tereddüt içindedirler. Eğer biz büyük menfaatler sağlamak suretiyle onları yanımıza alamazsak Türklerden ayrılmamaları muhtemeldir," demişti. 1916 yazında Arap meselesi İngilizlerin lehine dönmüştü. İngilizler için sadece hazırlanan esaslar üzerinde faaliyete devam etmek kalıyordu. Araplar ile olan bu çatışma İngilizlerin o kadar işlerine yaradı ki Mısır seferi diye anılan bu seferin daha sonraki aşamalarında İngilizler sanki kendi memleketlerinde savaşıyormuşçasına müsait şartlar altında savaştılar. Türkler ise kendi memleketlerinin bir kısmında doğrudan doğruya düşmanca duygular besleyen yerli halk arasında savaşmaya mecbur olmuşlardı. İngilizler artık Sina Yarımadası'nda başlamış olan sistematik ileri hareketlerini ihtiyaçları kadar geriyle olan irtibat hatlarının tamamlandığı ölçüde ilerletiyorlardı. Bu durum Türkiye'deki takip edilen ve bütün harekatlarda geriyle irtibat kurma zorluklarının önemini takdir edememekten ileri gelen usulün tam tersiydi. İngilizler denize hakim olmalarına ve sahilden çok uzak olmayan Kantara El Arış Kervan yolu gibi Türklerin anlayışına göre mükemmel bir irtibat hattına sahip olmalarına rağmen bile geriyle bağlantıyı tamamıyla sağlam almak için bu yol boyunca günlük ortalama 1 kilometre ilerleyen bir demir yolu inşa ediyorlardı. Bu demir yolunun El Arış doğusundan geçen Türk-Mısır sınırına bu hesaba göre yaklaşık olarak 1917 Ocak ayında ulaşılabileceği tahmin olunuyordu. Türkler tarafından ise düşmanın yavaş fakat emin bir şekilde ilerlemesine karşılık yeni ve kuvvetli birlikleri bölgeye getirilmesi gerekiyordu. Ancak elde sevk edilebilecek birlik yoktu. Çünkü Galicya'da, Romanya'da, Makedonya'da ve iki ordu ile Kafkasya'da bundan başka Irak ve İran'daki cephelerde birlikler bağlanmıştı. Beşinci ordu ise önemli görevine ve her türlü ihtara rağmen depo birliklerinden oluşan bir ordu görünümündeydi. Dördüncü ordunun Adana ve Mersin civarında yerleştirilen birliklerinin iyi halde olmaması ve talim ve terbiyelerinin ciddi bir muharebe için yeterli olmamasından dolayı bunlardan faydalanmak hususu asla mevzu bahis olamazdı. Bu durumda hiç olmazsa Türk birliklerinden elde bulunan ve kullanılabilir olanların hepsini ve çölde dağıtılmış ve Kudüs'e kadar olan araziye serpiştirilmiş olan kuvvetlerin tamamını ilk önce tehdide maruz olan bölgede toplamaya karar vermek gerekirdi. Bu bölge ise Gazze civarıydı. Durumun layıkıyla takdir edilerek daha şimdiden bu mıntıkada kuvvetli bir savunma hattı kurulması ve bunun için de Sina Yarımadası'nın boşaltılması lazımdı. Fakat bazı siyasi görüşler bu çok basit ama önemli askeri tedbirlerin alınmasına engel olmuştur. Türkler dünyaya ve Araplara karşı hala Sina Yarımadası'nı rehin olarak elde tutabileceklerini zannediyorlardı. Bu sebeple çöl vaktinde boşaltılamayarak peş peşe bozgunlukların yaşanmasına sebep olunmuş ve hatta 1916 senesi sonunda El Arış güneyindeki Magdebe civarında yalnız başına bulunan karma bir müfreze İngilizler tarafından isyan edilmişti. El Arış tahliye edildi. 1917 Ocak ayında Han Yunus civarında bir bozgundan sonra ki makine tüfek bölüğüyle bir alayın ve bir bataryanın kaybedilmesiyle neticelenmişti. Türk birlikleri yavaş yavaş Gazze Bir Üstevi mıntıkasına çekildi. 14. ayrımın sonu sayfa 179.